Hepinize merhaba, Farklı Kaydette Çekme Kasete hoş geldiniz. Ben Çetin Cem Yılmaz. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Birkaç hafta bir ara oldu. Birazcık tabii ki ortam çok Black Lives Matter hareketiyle beraber başka bir noktaya büründü. Bu noktada ilk başta işte şu, bugün de şu albüm çıktı, bugün de şu film çıktı, bu diziyi izledim falan gibi bir popüler kültürde her şey aynı gidiyormuş gibi davranmak istemedim açıkçası. Biraz Black Lives Matter hareketinin üzerine nasıl konuşabilirim diye birkaç haftadır düşünüyordum. Birazcık da olayların nasıl şekillendiğini takip ettim hepimiz gibi tabii ki. George Floyd'un öldürülmesi sonrasında Amerika'nın hatta dünyanın pek çok yerinde başlayan protestolar ve aynı zamanda hem sokakta bir hareket olurken diğer tarafta bunun kültür hayatını nasıl şekillendirdiğini, işte online ya da gerçekten işte gerçek hayatta, sanat dünyasında ya da popüler kültürde falan bunların nasıl tartışmalar yarattığını, hatta direkt gerçek hayatta ne gibi değişimler yaratmaya başladığını biraz gözlemlemek istedim. Biraz da ağır bir konu olduğu için açıkçası hani yeterince de hazır olmadan çıkmayayım dedim. Gerçi hala emin değilim, saçmalar mıyım falan filan diye bir kafamda bir şey var ama sürçülisan edersem affola şimdiden. Ayrıca da zaten bu aralar online tartışmaları oldukça teşneyim. Herhalde sosyal medyada falan filan gördüyseniz, dolayısıyla derimin kalınlaştığı günlerdeyiz. Şuradan ilerleyebiliriz aslında. Nereden başlayayım? Tabii ki çok çok geniş bir konu ama belki son hafta içerisinde önümüze düşen iki tane popüler kültür ürününü alıp belki oradan ilerlemek faydalı olur. Dave Chappelle'in 8:46 isimli mini stand-up'ı ve Spike Lee'nin The Five Bloods filmi. İkisi de Amerika için ve siyah Amerikalılar için çok önemli figürler. Hani ne söylediği, nasıl işler çıkarttığı, ne filmler yaptıkları, ne eserler çıkarttıkları hep merak edilir. Gerçekten çok değerlidir. Hani sözcü demek doğru mu bilmiyorum ama hani çok özel konumdadırlar. Zaten Dave Chappelle'in stand-up'ı da biraz bunun üzerine kurulu. Ama bunu çok zarif bir şekilde sunuyor kendisi. Nasıl derseniz, Dave Chappelle Netflix özel gösterimi olan bir stand-up yayınladı. Yaklaşık 25, sanırım tam 27 dakika. Ve çok Dave Chappelle'in geçmişteki Netflix special'larını falan filan izlediyseniz, onlar gibi değil tabii ki. Yani çok ham bir materyal. Ve kendisi de diyor ki kusura bakmayın, normalde bu kadar işlenmemiş ham bir materyali sunmazdım ama şu anda içinden geçtiğimiz günlerden dolayı bunu paylaşmak istedim diyor. Bu bir hani mini stand-up ve aynı zamanda da bir beyanname gibi bir şey. İzlemenizi tavsiye ederim. Netflix The Joke isimli YouTube kanalında yayınlanıyor. Yani Netflix'in komedi spesiyallerini bazen sunduğu, bazı skeçleri falan paylaştığı kanalda var. Dolayısıyla Netflix abonesi olmanıza da gerek yok. İzlemenizi tavsiye ederim. Fakat hani enteresan olan şu, Dave Chappelle çok samimi. Hani dediğim gibi çok ham. Böyle hani şakalar falan kurgulamamış. Bunu bir daha ziyade politik mesaj olarak kurgulamış. İçinde yine şakalar da var tabii ki kendisi. Çünkü yani bir komedyen ve ama bu olayı hafifletmek için değil, aynı zamanda hem bir baş etme mekanizması olarak hem de insanı uyandırma mekanizması olarak kullanıyor mizahı. Ve şu çok değerli. Diyor ki yani benden görüş istediler ilk günde. Ben ortaya çıkıp görüş vermedim. Çok çok çarpıcı bir. Diyor ki şu anda çünkü sokaklar kendi adlarına konuşuyorlar. Bana ihtiyaçları yok. Bu çok güzel. Ve son günlerde hani celebritylerin, yani şöhretlerin neler yaptığı üzerine falan çok konuşuluyor. Sadece Black Lives Matter hareketi sırasında değil, Covid, koronavirüs salgını sırasında da hani ünlüler ne işe yarar konusunu çok sorgular olduk gerçekten. Sosyal medyada paylaştıkları o enteresan, insan artık hani cringe yapan, böyle hani nasıl yani insanın tüylerini diken diken eden o tuhaf imagine videoları falan filan gibi açıklamalar sonrasında hani gerçek hayatta ki problemlere hiçbir merhem olmayan tuhaf mesajlarının falan çok tartışıldığı bir dönemdeydik. Bir de bunun üzerine Black Lives Matter sırasında bu işin birazcık daha parladığını gördük. Hatta geçtiğimiz hafta yine işte Julianne Moore, Aaron Paul, Sarah Paulson falan filan gibi pek çok ünlünün yine her birinin birer cümle söylediği tuhaf videolardan bir tanesi yayınlandı ki bu da bu işin zirvelerinden bir tanesiydi. Hani farkındalık yaratmak falan iyidir ama şu anda farkındalık mevcut ve celebrity'lere düşen şey, yani ünlülere düşen şey, bu mesajın önüne geçmek değil, siyahların sokakta verdiği mücadeleyi yükseltmek. Hep zaten sosyal medyada verilen mesaj da bu. Siyahların üzerine konuşmayın, o mesajı amplify edin, o mesajı yükseltin. Hep bahsedilen işte Blackout Tuesday olayının olduğu salı gününde de yapılan buydu. Sosyal medya hesaplarından tabii ki siyah kareler koymak falan güzel ama bu aslında çok hani performative denen artık hani göstermelik hareketlere giriyor. Belki bunun yeri 3 sene önce 5 sene önce olabilirdi ama şu an bizzat sokaklarda verilen bir mücadele var ve bunun herkes gayet farkında. Evet, yanında olduğunu göstermek güzel ama şu anda zaten bu yapabileceğimizin minimumu bile değil. Dolayısıyla bu anlamda işte herhangi bir insanın ya da celebrity'lerin sadece işte siyah kare koyması falan filan yeterli. Ondan çok daha fazlası isteniyor. Tabii ki biz sıradan insanlar olarak bizim hani siyah kare koymamız güzel bir jest. Daha ötesini yapmamız ne kadar doğru olur falan filan o tartışılır. Ama hani bu anlamda en önemli faktörün dinlemek olduğunu unutmamak gerekiyor sanki. Hepimiz için geçerli bu. Özellikle bunu dinleyen, yani benim gibi işte hani bizim direkt aktörü olmadığımız ve böyle bir tartışmada diyelim. Ve bunu bence her yere uyarlamak mümkün. Son dönemde bunun üzerine çok çok fazla konuşuldu. Yani eğer bir azınlık ya da baskın olmayan, ayrıcalıklı olmayan bir kitle bir mücadele veriyorsa ve biz onun müttefiki olarak görüyorsak kendimizi, herhalde en önemli yapacağımız şey dinlemek, kendimizi eğitmek. Ve bu ırkçılık da olabilir, homofobi de olabilir, mizojeni de olabilir, yani kadın düşmanlığı da olabilir. Hani her türlü konumda bir verilen bir mücadele varsa, kadın hakları gibi yani, ya da işte cinsel hakları ya da siyahların hakları, azınlıkların hakları, ırkçılık karşıtı hareketler falan filan gibi noktalarda dinlemek hep için en kritik tarafı. Ve bu noktada hani ortamda bir tartışma dönüyorsa orada çuvaldızı kendinize batırmaktan çekinmemek çok değerli. Hemen savunmaya geçmek çok değerli ve birazcık da susmak çok değerli. Bunu belki çok konuşan birisi olarak bunu söylemek haddime değil ama hani sosyal medyada bunu çok mümkün olduğunca pratik etmeye çalışıyorum. Yani pek çok kaynak var. Şu anda bahsettiğimiz konu Black Lives Matter'ın işte aktivistleri, siyahların yaşadığı problemler falansa, onlar dertlerini anlatırken kenara çekilip dinlemek çok eğitici. Ve bazı konuşmaların işte belki hani siyahlara karşı yapılan ırkçılıkta değil ama işte kadın erkek meselelerinde falan filan bazen rahatsız edici olabilir. Yani bu rahatsız edici derken böyle disturbing değil de uncomfortable, hani sizi rahatsız durumda bırakan tartışmalar da olabilir ve bu çok sorun değil. Yani bu, bununla baş edebilirsiniz yani. Ama önemli olan onu dinlemek ve onun üzerine ilk anda yorum yapmayıp sanki kendimizi işte o yaşanan tecrübenin öznesini yerine koymak çok daha anlamlı gibi geliyor. Çünkü mesela sosyal medyada bir konuda hemen bir görüş bildirip bir tarafa konumlandırınca kendimizi, sonra bir yerden sonra oradan kımıldamak da çok mümkün olmayabiliyor ama işin birazcık dinleme tarafına ağırlık vermekte fayda var gibi sanki. Bunu celebrity'lerden aldım, ta kendimize kadar getirdim. Dolayısıyla hani herhangi bir noktada savunmaya geçmekle falan filan alakalı, bunun da sanki dikkat etmek gerekiyor gibi. Hani şu anda çok böyle öğüt verir gibi de olmak istemiyorum ama bu da işin taraflarından bir tanesi. Buradan şuraya bağlayayım. Şu anda benim yaşadığım Kanada'da yine tabii ki her yerde olduğu gibi, özellikle Kuzey Amerika'da olduğu gibi ırkçılık tartışmaları var. Bugüne kadar hani bunu çok fazla dile getirmemiş. Belki hani hasır alt etmiş. Hani ya da söylediğinde çok fazla dinlenmemiş olan insanlar bunu daha rahat dile getirebiliyorlar ve daha da fazla, bahsettiğim gibi, müttefikler sayesinde bu mesaj daha da yayılabiliyor. Irkçılık konusunda enteresan bir olay yaşandı hafta sonunda Kanada'da. Hani Kanada'nın dışındakileri çok fazla geçmiş olmayacak bir durum. O yüzden ilginç olduğunu tahmin ediyorum. Sherry Ford adında bir tane spor spikeri var. Bir beyaz Kanadalı ve eşi Dwayne Ford eski bir sporcu. O da siyah Kanadalı. Kendisi işte Kanada'nın, yani Sherry Ford, Kanada'nın kırsalından gelen bir kişi. Dolayısıyla ailesi de birazcık daha bağnaz. Birazcık değil. Yani hikayede anlatıldığı gibi çok daha bağnaz. Ve kendi çocukları da mixed race denen, hani karışık ırktan. Dolayısıyla hani hikayesini Medium üzerinden paylaştı ve bu beyaz Amerikalılar, pardon, beyaz Kanadalılar arasında çok yankı buldu. Çok tebrik de edildi bunu ortaya çıkması. Çünkü kendisi babasının işini nasıl kabullenmediğini, hatta ona nasıl ırkçı sözler söylediğini, hiç o ortamdayken o ırkçı kelimeleri falan kullanmaktan bile çekinmediğini, çocuğunu bile, yani torununu bile çok fazla kabullenmediğini anlattı. Aslında çok dokunaklı bir mesaj yazmıştı. Fakat buradaki enteresan noktalardan bir tanesi o ırkçı sözü hiç sansürlemeden yazması oldu. Bir beyazın bir siyahla evlenmiş olsa dahi bunu söylemesi, işte 400 yıllık kölelik geçmişine sahip siyahlar için kaldırılması çok zor bir şey. Yani şimdi bunu arada bazı tartışmalar dönüyor, televizyonda falan görmüş olabilirsiniz. Ya bunu siyahlar söylüyor da beyazlar niye söyleyemiyor falan gibi saçma mücadelelere giren beyaz insanlar görmüş olabilirsiniz. Yani bu mücadeleyi vermek sana düşmüyor. Ve eğer gerçekten siyahlar bundan rahatsız olduklarını bu kadar açık ilan etmişlerken, sen çıkıp ya siyahlar niye bundan rahatsız olmuyor diye bir saçma mücadele konumundaysan, orada işte susman gerekiyor. İşte enteresan olan Sherry Ford aslında niyeti çok kötü değil belki. İşte kendi çocuklarının, eşinin bizzat yaşadığı ayrımcılığı yazıyor. Ama bir beyaz olarak bunu yazması biraz tepki çekti. Beyaz olarak, yani kullandığı ırkçı ifadeyi hiç sansürlemeden, hani o neyli kelimeden bahsediyorum, söylemesi gerçekten tepki çekti. Bir başka spor yazarı, muhabiri diyeyim, Kayla Gray de bunu eleştirdi. Evet, bu yazıyı çok fazla paylaştınız ama bu kelime bir siyah için çok ciddi anlamları var ve pek çoğumuz için çok tetikleyici bir ifade bu. Bir beyaz bunu kullanamaz dedi. Ve bunun üzerine enteresan şekilde beyaz Kanadalılardan birkaç tanesi spor medyasındaki Kayla Gray'e saldırdı. Yani burada çok ya işte kadıncağız kendi hislerini anlatmış, sen buna mı takılıyorsun falan filan gibi, ondan özür dilemelisin şu falan gibi kadını baskı altına almaya çalıştılar, Kayla Gray'i. Yani şu içinden geçtiğimiz dönemde bile hani white privilege denen, işte o beyaz ayrıcalık hikayesi var ya, onu bile, hatta Kayla Gray'in hani çalıştığı yeri böyle mentionlayarak falan baskı altına almaya çalıştı bazı, işte dediğim gibi, medyadaki ağır toplar falan. Tabii ki sosyal medyadaki kitle doğal olarak güzel bir refleksle Kayla Gray'i korudu. Ama bu hikaye bile, yani tabii ki Sherry Ford'un orada yaşadığı kendi adına üzücü bir durum. Fakat bunu yaparken kullandığı dil, eleştirildiğinde bile yine kurbanı oynamaya çalışması, ya evet ben bir hata yapmışım, bunu düzeltiyorum ve sansürlüyorum dememesi ve direkt o kelimeyi kullanmaya devam etmesi ve bunun üzerine de yine de kurbanı oynamaya çalışması, işte ben burada hikayemi anlatmışım, siz bunu beğenmiyorsunuz falan filan demesi oldukça çarpıcıydı. İşte biraz o beyaz ayrıcalığı, white privilege denen şey de biraz böyle işliyor. Yani ortada çok ciddi bir ırk problemi var ve işte 400 yıllık bir esaret Tin baskının içinden ve hala devam eden sistemik bir baskının içinden kurtulmaya çalışan bir ırk söz konusuyken ve ilk kez bu kadar ciddi, en azından yaşadığımız kuşak içerisinde ilk kez bu kadar ciddi bir ayaklanma ve farkındalık yaratmışken bu hikayeyi kendi tarafından anlatmak şüphesiz bir problem. Yani Sherif Ford burada kötü bir niyetle yaklaşmıyor. İşte ama eşime böyle yaklaşılmıştı derken aslında eşinin orada konuşmaya ihtiyacı olduğunu ve aslında konuşması gereken eşi olduğunu ve kendisinin bu hikayeyi amplify etmesi gerektiğini mesela anlamıyor bile. Bu işi bile öznesi haline getiriyor. Bunun gibi pek çok durum söz konusu olabilir. Hani bu geçen haftalardaki sosyal medyadaki erkek yerini bilsin hikayesi gibi. Yani orada da mesela çok çabuk savunmaya geçen taraflar oldu. Yani oradaki çok basit mizahi olarak başlayan bir hikayede insanların hani nasıl kırılganlık gösterdiğini ve nasıl ortaya çıktıklarını falan filan gördük ya. Bu da onunla alakalı. Belki yine buradan çok kısa pası şeye atabilirim. O da çok güzel bir iş. Hannah Gatsby'nin yeni stand-up'ı Douglas. Hannah Gatsby'nin zaten hani çok özel bir tarzı var. Ve hani mizahını çok soğutuyor. Ve hani böyle buz haline geliyor. Bazen böyle diş kıracak seviyeye getiriyor. Ve bazen de ama aşırı da komik. Ve stand-up'ın ortasına bir yerde diyor ki bakın ben şimdi buraya biraz yem bırakacağım. Bunları yutmayın diyor. Çünkü orada bu şovu dinleyen insanlar olarak onun hedefi siz değilsiniz. Eğer gerçekten mesela bir kadın ben evlenince kocamı çalıştırmayacağım dediğinde erkeklere dair, erkekliğe dair söylenen klişelerin tersine çevrilmesi sizi yaralıyorsa orada bir düşünmeniz lazım. Hani siz zaten bu klişeye düşmeyen bir erkek olduğunuzu düşünüyorsanız sizi yaralamaması lazım. Eğer siz zaten ben karımı çalıştırmam diyecek tipte bir insan değilseniz bu da sizi yaralamaz zaten. Dolayısıyla eğer bir müttefikseniz orada susmanız yeterli olacak. Boşuna üstünüze alınıp ya da siz ben onlardan değilim diye yırtınmanıza gerek yok. Yeter ki sahneden çekilin. Çünkü orada sahnede başka bir grup var. Bu bahsettiğim örnekte kadınlar. Kanada'da ve Amerika'da ya da dünyanın her yerinde bahsettiğim ırkçılık örneğinde siyahlar ya da yerliler ya da ırkçılığa maruz kalan başka topluluklar her nerede yaşıyorlarsa ve bahsedilen hikaye neyse ya da queerler. Şimdi onlar mesela Pride ayında hani ne kadar fazla eşcinsel arkadaşınız olduğunu falan vurgulamak artık geride kalmış bir tarz. Mesela Get Out'un benim çok sevdiğim bir filmdir. O ilk başlarındaki sevgilisini ailesiyle tanıştırdığı bölümler var ya işte o çocuğun babasıyla ilişkisi yani kızın babasının çocuğa söylediği ya işte biz de Obama'ya oy vermiştik falan deyip ondan böyle madalya bekliyor oluşu gibi hikayeler. Bu noktada bu sizin puan kazanmanız üzerine dönen bir hikaye değil. Bunları akılda tutmak gerekiyor. Bunları da hep aşırı didaktik söyledim biliyorum. Siz diye. Yani dediğim gibi belki çok sinirlenip kapatmışsınızdır bile ama işte hikaye biraz buradan şekilleniyor. Çünkü burada eğer kendinizin direkt olarak vermediği, karşılaşmadığı bir adaletsizlikle karşılaşan ve onlara destek olmak tarafındaki bir topluluksanız yani dediğim gibi müttefik olarak görüyorsanız kendinizi sahneyi bırakıp o sahnedeki insanın nasıl yanında hissettiririm ve aynı zamanda ona nasıl destek olurum, onun mesajını nasıl yükseltirim, bunun mücadelesini vermek gerekiyor. Hikaye biraz bunun üzerine kurulu. Buradan pası yine nereye atayım? Spike Lee'ye atayım. Spike Lee'nin yeni filmi The Five Bloods Netflix'te gösterimde. Çok çok çok çok iyi bir film. Çok iyi bir film kesinlikle. Yani Spike Lee'nin bugüne kadar hani boş işi neredeyse yoktur. Ama bu gerçekten hep yapmak istediği film gibi bir şey. Neden derseniz Hem Amerika'nın tabii ki her zaman yaptığı gibi siyahlara muamelesini alıyor. Hem de Amerika'nın savaşlarla dolu tarihini alıyor. Ve ikisini üst üste katlıyor. Ve ne kadar fazla noktanın kesiştiğini aslında görüyorsunuz. Amerika kendi içindeki siyahlara nasıl davranıyorsa işte dışarıdaki dünyaya da böyle davranmış. Hani Vietnam'da yaptığı şeyler aslında Amerika'nın kendi siyahlarına, kendi vatandaşlarına yaptığından farklı değil. Bunu çok güzel üst üste koyuyor ve müthiş kesiştiriyor. Bu noktada pek çok Amerikan tarihindeki çok özel siyah kahramanlara da atıfta bulunuyor. Bizzat arşiv görüntüleriyle işte Marvin Gaye şarkıları kullanılıyor. Martin Luther King'in konuşmaları, Malcolm X'in referansları var, Muhammed Ali var. Ve hem bir tarih dersi hem de muazzam bir zihin egzersizi bahsettiğim sebepten. Yani film tarihi gerçekleri de size ortaya koyuyor. Evet, belki bizim çok fazla aşina olmadığımız şeyler de var bunlar arasında. Ya da zamanında çok iyi dinlemediğimiz mesela Martin Luther King'in tabii ki çok pasifist bir insan olduğunu biliyoruz ama yaptığı 4 Nisan 68'de New York'ta yaptığı konuşmanın bizzat kaydını izlemek bir başka oluyor ki kendisi 4 Nisan 69'da tam olaydan bir yıl sonra aynı günde tam 365 gün sonra öldürülüyor. Yani bunları da insanın kafasına çakıyor. Ya da filmin başında yaptığı gösterdiği Muhammed Ali konuşması da hani savaşmayı neden reddettiğini Muhammed Ali'nin gayet iyi özetliyor ve insanın kafasına çakıyor. Dediğim gibi hem bir tarih dersi hem de aynı zamanda bir zihin egzersizi. Çünkü bu noktada film aslında biraz Tarantino'nun son yıllarda yaptığı gibi tarihi bir olayı alıp onun üzerine bir fantezi demeyelim ama onun üzerine kurmaca bir hikaye yazıyor. Şimdi bu noktada Tarantino'nun Once Upon a Time in Hollywood'da yaptığı işte Charles Manson hikayesi ya da Inglourious Basterds'daki Nazilerle ilgili hikaye ya da Django Unchained'de siyahlara ilk süper kahramanlığı verme gibi twistler belki insanı hani iyi hisset noktasında bırakıyordu. Yani tarihi yeniden yazıyor ve olması gerektiği gibi tırnak içerisinde yazıp bırakıyor. Ama Spike Lee'nin burada yaptığı kendini iyi hissettirmekten bahsetmiyor. Filmde bir hikaye anlatıyor ve sonunda öyle bir çözüm sunuyor ki size bu şu an için günümüze tam bugüne değen bir çözüm de sunuyor aynı zamanda. Belki bir fanteziyle başlıyor hikaye, evet. Ama sonrasında getirdiği yer son derece realist ve son derece pragmatik. Bu bana çok değerli, çok çarpıcı geldi. Onun dışında da Spike Lee'nin hep tabii ki politik tarafı öne çıkartılır. Spike Lee bugüne kadar işte Do the Right Thing'den Malcolm X'e son yıllarda yaptığı ve çok kıymeti bilinmeyen Chirac gibi bir filme kadar tabii ki siyasi filmleriyle çok öne çıktı. Amerikan siyasi sinemasının hani bayrağını hep 30 yıldır, 35 yıldır dalgalandırıyor hakkıyla yani. Ama şunu da unutmamak gerekiyor ve bu film onu çok iyi hatırlatıyor. Spike Lee'nin yeteneği aslında çok çok çok hani hakkı verilmeyen bir yetenek. Çok stilize bir yönetmen ve bu stiller arasında hiç nasıl denir? Özgürce geçebilmesi biraz Woody Allen ve Martin Scorsese'in çok fazla övüldüğü ama Spike Lee'nin bu anlamda çok fazla övülmediği bir dönemde nasıl diyeyim sinema tarihinde biraz bu anlamda hakkının verilmediğini düşünüyorum. Yani şimdi cümle aşırı düşük oldu kusura bakmayın. Şimdi Martin Scorsese tabii ki sinemayı en iyi bilen ve o dili en iyi konuşan yönetmenlerden bir tanesi. Spike Lee bu anlamda o kadar tekniği belki çok kusursuz değil ama stil anlamında denedikleri ve denemekten korkmadıkları bugüne kadar sanki yeterince hakkı verilmeyen bir faktör gibi geliyor. Ve bu filmde o kadar güzel işler var ki işte müzik kullanımı, oyuncuların kameraya konuşması, diyalogların üst üste bindirmesi, kurgu meseleleri falan filan filme öyle bir hayat katıyor ki ya beni yönetmenlik anlamında da çok çok etkiledi. Zaten hani hikaye anlatıcılığı ya da ne bileyim ele aldığı meselelere bakışı ve o meselelerin ağırlığıyla zaten her zaman değerlidir. Ya da bazen tamamen stili geri plana çekip işte The Insider gibi 25. Saat falan filan gibi daha fazla hikayenin emrine girdiği ve daha düz bir işlere stille işler çıkarttığı da çok değerli filmleri vardır. Fakat bazen de tamamen kafasına göre takılmaktan da çekinmez. İşte The Five Bloods biraz ikisinin de hakkını verdiği bir film olmuş. Bazı taraflarında tamamen böyle hani gitar solo yapar gibi stili filmin önüne sokuyor. Ama bazı noktalarda da tekrar hikayeyi ön plana çıkartıyor. 2,5 saatlik bir yolculuktan bahsediyoruz. Hiç kısa bir film değil ama çok akıcı ve çarpıcı. Ben sineması olarak da çok çok beğendim. Aynı zamanda bir dediğim gibi tarih dersi olarak okumakta da fayda olduğunu düşünüyorum. Bu ara dediğim gibi hep dinlemek ve izlemek çok değerli. Belki bugüne kadar pek çok hikayesini izledik Spike Lee'nin ya da pek çok siyah yönetmenin ama yine de birazcık bugünün bilgisiyle izlemek daha başka oluyor. Mesela James Baldwin'in belgeseli I'm Not Your Negro çok çok iyi, çok değerli bir iş. Yani bunu ilk çıktığı 2016'da izleme fırsatım olmamıştı. Şu anda yeni izledim ve hani gerçekten insanın başından aşağı kaynar sular döküyor. Çok değerli bir belgesel çünkü bir polisin bir siyah kadının boğazına diziyle bastığını ta 1960'larda olduğunu hani bilmiyordum. Dolayısıyla bunun nasıl bir pratik olduğunu, hani bir George Floyd'un başına bunun tesadüfen gelmediğini aslında hep yapılan bir şey olduğunu görmek insanın başına aşağı kaynar sular döküyor. Bunu mesela enteresan şekilde geçtiğimiz hafta çıkan albümlerden bir tanesi Ambrose Akinmusire'nin yeni stüdyo kaydı. Kendisi günümüzün en değerli caz müzisyenlerinden bir tanesi. On the Tenderest Part of Every Callous Moment isimli bir albümü çıktı. Onu da tavsiye ederim. Bu ağırlıklı olarak bir iki şarkı dışında tamamen sözsüz bir albüm ama kendisinin yaptığı açıklamalar hep şunun üzerine. Biz Black Lives Matter hareketini zaten 10 yıllardır yaşıyorduk. Şu an tek farkı var. Diğer insanlar da bunun farkında ya da diğer insanlar da buna katıldı. Geçmişe göre en büyük farkı bu diyor. Ve bunu işte siyahların ürettikleri müzikleri, filmleri bu gözle dinleyince tabii ki yıllardır biz çok büyük bir ırkçılık olduğunu farkındaydık. Bu filmleri izledik. Ama bunun ne kadar sistemik ve devam eden bir şey olduğunu belki daha yeni yeni uyanıyoruz pek çoğumuz. Bunu görmek çarpıcı açıkçası dediğim gibi. Hani bu George Floyd'un son sözleri olan I Can't Breathe'in ta 5 yıl önce, 6 yıl önce Eric Garner tarafından söylendiğini de tabii ki pek çoğumuz biliyorduk. Çünkü o da kötü anlamda bir slogan olmuştu. O cümle de bir şekilde efsaneleşmişti. Çünkü protestolarda kullanılmıştı ama bir şekilde geçildi. Bunun böyle tekrar ediyor olması insanın ayrıca kanına dokunuyor. Bu kadar göz göre göre devam eden, nesiller boyunca devam eden bir şey olması. Bunu yine Ambrose Akinmusire söylemedi aslında ama onun söylediğiyle paralel olduğu için paylaşıyorum. Kim söylemişti hatırlamıyorum. Sosyal medyada paylaşıldı da. Hani siyahlar hep bu mücadeleyi veriyordu zaten. Ama şu anda farklı olan işte hani daha fazla müttefikimizin olması, beyazların da yanımızda olması. Ama bu hikaye sadece Trump nefretinden mi kaynaklanıyor yoksa gerçekten bizim yanımızdalar mı onu göreceğiz diyordu. Hani Trump Amerika'nın başından gittikten sonra yani gidecek mi bilmiyoruz Kasım'daki seçimlerden sonra ama gittikten sonra da insanların öfkesi bu kadar sıcak mı kalacak ve bu şu anda talep edilen reformlar gelecek mi? Ve insanlar bu talepleri bu ateşle istemeye devam edecek mi? Yani özellikle siyahlar dışındaki insanlar da bunlara özellikle de beyaz Amerika buna şu anki verdiği desteği vermeye devam edecek mi? İlginç olan sorulardan bir tanesi bu. Şu anda yine aklıma gelen hikayeler, tabii çok fazla şey var, biraz da kısa tutmak istiyorum. Hani izlemeye değer çok çok fazla film var. Çok fazla da bunun üzerine listeler de yapılıyor. Hani bir kısmını zaten izlemişsinizdir de. Mesela What Happened to You Miss Simone'u ben izlemenizi tavsiye ederim. O çok iyi bir belgesel ve Nina Simone'un hayatını anlatıyor. Aslında bir müzik belgeseli ama Nina Simone'un nasıl 70'lerde radikalleştiğini, ırk ayrımından artık ne kadar ikrah ettiğini ve bunun ancak kara panterler ve daha hani şiddetli metodlarla yapılabileceği yoluna gittiğini, bu yüzden de Amerikan sisteminin onu aforoz ettiğini anlatan çok değerli bir belgesel. Ben mesela bunu hep Beyoncé'nin öyküsüyle paralel düşünmeyi çok seviyorum. Çünkü Beyoncé de benzer şekilde politikleşti. Tabii ki o hani şiddeti savunan bir noktaya gelmedi ama her yıl daha aktifleşti Beyoncé. Özellikle de Formation klibinde bizzat polisleri eleştirmişti ve bundan dolayı da hani polisler de onu boykot etmeye, polis aileleri falan filan boykot etmeye çağrısı yapmıştı. Ama en azından hani Beyoncé daha güçlü bir konumda olduğu için ona daha dikkatli güç onun karşısında durabildi. Dolayısıyla Beyoncé'nin Lemonade'i çıkarttığı dönemki bütün tartışmaları bu ışıkta okumak, hatırlamak değerli. Yani dolayısıyla sadece müzikal ya da sanatsal ve aynı zamanda Beyoncé'nin Jay-Z ile olan ilişkisini, Jay-Z'nin ihaletini falan anlattığı bir film ve bir mini albüm, film albüm diyelim, bile aynı zamanda politik olarak okunabiliyor. Ve bunu böyle takip etmek de çok değerli. Mesela yine biraz Twitter'da ararsanız bulabileceğiniz şöyle bir okuma vardı. Beyoncé'nin Jay-Z ile beraber yaptığı The Carters albümünün ilk single'ı Ape Shit'in Louvre'da çekilen klibi, hepiniz çok iyi hatırlarsınız. O klibin aslında işte anti-emperyalizm ve anti-kolonyalizm üzerinden bir okuması. Çünkü o işte beyaz güzelliğin yıllar yılı yüceltilmesi ve 2018 yazında dünyanın en büyük pop starının bu gücü tekrar eline geçirmesi. Louvre'u kapatıp o eserlerin önünde performansını sergilemesi ve gücünü ortaya koyması gibi. Bu tip detayları bile takip etmek çok değerli. Dolayısıyla hani dediğim gibi hep daha fazla okumak, daha fazla dinlemek bu anlamda çok çarpıcı. 90'lar Amerika'sından çok fazla hikaye var. 2000'ler Amerika'sından da çok fazla hikaye var. Aklıma gelenler Menace to Society, Boys in the Hood, Selma, When They See Us, Ava DuVernay filmleri, The 13th. Aynı zamanda tüm hikayenin ne kadar Amerikan hapishane sistemi üzerinden olduğunu da çok çarpıcı şekilde anlatıyor. Selma, Martin Luther King üzerine çok çok çarpıcı bir film. When They See Us çok konuşulmuştu. Netflix'te 4 bölümlük bir belgesel. Dolayısıyla onları izleyebilirsiniz. Hani bu sene de yine Central Park'ta yaşanan bir tane Amy Cooper olayı vardı. İşte bir köpeğini gezdirirken bir tartışma çıkıyor ve polisleri arayıp bir tane Afrikalı Amerikalı beni rahatsız ediyor, taciz ediyor, tehdit ediyor falan filan diye 911'i arıyor. İşte bu When They See Us gibi bir filmi izledikten sonra bunun ne kadar aslında ciddi bir tehdit olduğunu ve işte beyaz ayrıcalığının ne olduğunu daha net anlayabiliyorsunuz. Fruitvale Station çok benim çok beğendiğim çok güzel bir filmdi. Bu esnada mesela Netflix'te The Help'in izlenme oranları çok yükselmiş. Yani bu filmi ilk çıktığı dönemde de hani sevenler olmuştu. Ben o dönemde hiç sevmemiştim. Hatta bence son hani 10 yılın falan en kötü Oscar filmlerinden bir tanesi. Ya da işte Miss Driving Miss Daisy, Green Book falan gibi biraz daha hani birbirimizi sevebiliriz tadında şeker Oscar filmlerindense bunları izlemek çok daha değerli olacaktır kanısındayım. Ve Oscar demişken kısaca bir oradan da bir bahsedeyim. Oscar bu sene pandemi yüzünden Yani 2021'de 25 Nisan'a alındı. 2 aylık bir ek süre kondu. Ve aynı zamanda Şubat sonuna kadar, 28 Şubat 2021'e kadar gösterime giren ya da yayınlanan tüm filmler değerlendirilmeye tutulacak. Bu sene özelinde hani Los Angeles'ta bir sinemada bir hafta gösterimde kalmalı şartını da kaldırdılar. Dolayısıyla şu anda sadece online olarak yayınlanan filmlere de gün doğmuş oldu. Ekstra 2 aylık süre birazcık tartışılmakta. Çünkü bu esnada yayınlanan tırnak içinde küçük filmlerinde daha çok şansı olacağı tahmin ediliyordu. Bu o filmlere birazcık tekrar dezavantaj sağlayacak gibi. İşte The Five Bloods bunlardan bir tanesi. The Assistant, Never Rarely Sometimes Always, First Cow falan gibi filmler. Oscar'da belki daha fazla kendine şans bulabilirdi gibi ama tekrar yeni filmlerin hani 14 aylık bir pencere içerisinde eğer pandemi de biterse hani daha büyük filmlerin gösterime girebilmesi için ekstra şans vermiş oluyor. Aynı zamanda akademi 10 film adaylık sistemine gelecek sene itibaren geçileceğini açıkladı. Ve aynı zamanda filmlere henüz detayı %100 açıklanmadı nasıl yapılacağına dair ama hani inclusion ve diversity yani bunu hem cinsiyet hem de ırksal anlamda düşünebilirsiniz. Çeşitlilik ve daha fazla temsil sağlayacak şekilde bazı kurallar getireceğini açıkladı. Bu kimilerince tepki topladı fakat kimilerince de gerekli bulunabilir. Şimdi bunun uygulamasının nasıl olacağını bir görmek gerekiyor ama şunu ben bunun tarafındayım. Hani bundan 5-6 yıl önce Oscars Too White tartışması sırasında da pek çok online olarak bunun mücadelesini vermiştim. O dönemde de işte insanlar ya işte çekilmediyse ne yapalım ki falan gibi bakıyordu. Şu anda sanırım o kafa birazcık daha fazla değişti. Çünkü bir zaten çekilmişti ama yok sayılıyordu. İki daha fazla siyahın hikayesini perdede görmek için hani inclusion daha fazla çeşitlilik sağlayacak şartları oluşturmadan onları bu sistemin içerisinde görmek çok anlamlı ve kolay değil. Mesela zaten her sene o bahsettiğim yılda da Fruitvale Station hakkı zaten o sene de yenmişti. Ama yenmese bile bunu şu anda adını çok iyi hatırlamadığım ama Instagram videosuna denk geldiğim bir tane kişi vardı. Hikayeyi şöyle yapıyor. Diyor ki düşünün ki bir 100 metre koşuyorsunuz ve ilk 40 metre boyunca siyahları sen koşma diyorsunuz. Sonra karşı taraf koşmaya başlıyor diğerleri. Ve o ilerledikten sonra tamam şimdi hepiniz aynı anda koşmaya devam edebilirsiniz diyor. Dolayısıyla bu yarışın son 60 metresi ya da işte ilk 40 metre koşulduktan sonrası eşit şartlarda tırnak içerisinde koşulmuş gibi görülebilir. Ama aslında realitede olan şey bu değil gibi çok basit ve net bir özet vardı. Eğer siz de bu şu demek değil kalan işte beyazlar kalan 60 metreyi ya da o 100 metreyi çok kolay koşuyor demek değil. Ama diğer tarafın fark etmediği bazı diğer tarafın yaşadığını fark etmediği bazı dezavantajlar yaşadığını da unutmamak gerekiyor. Tüm hikaye bunun üzerine kurulu. Dolayısıyla hani insanlara bazen tuhaf gelen ya da böyle sadece hani teraziyi iki tarafına koyup ya öyleyse bu da böyle olması gerek deyip işte basitleştirdikleri bazı eşitlemeler var ya onlar aslında her zaman her durumda işe yaramıyor. Dediğim gibi işte ya siyahlar da daha çok film çekseydi ya da işte kadınların hiç aday olamamasını eleştirdiğimizde söylenen ya kadınlar çekti de aday olmadılar mı falan filan gibi hikayeler, argümanlar bu yüzden realist değil. Çünkü zaten ortada bir fırsat eşitliği en baştan beri olmadığı için ve bunu bu temsili sağlayacak olan faktörler yerine getirilmediği sürece bunun şu anki eşitliğin illüzyon olduğunu hatırlamak gerekiyor. Bu çok akılda kalması gereken bir şey bu. Çünkü hala bakıldığında evet şu an siyahlar da Oscar kazanabiliyor ya da kadınlar da aday olabiliyor denebiliyor. Ama bu hikayenin aslında geri planının öyle olmadığını hatırlamakta fayda var. Hala sayısal olarak çok çok çok büyük bir eşitsizlik var Hollywood'daki görev dağılımlarında. Bunu da akılda tutmakta fayda var diye düşünüyorum. Sanırım konuşabileceğimiz her şeyi konuştuk en azından. Yani ben 40 dakikada nefesimi tükettim. Birazcık fazla didaktik olmuş olabilirim. Kusura bakmayın. Eğer zaten dediğim gibi size zaten uymayan bir şeyler söylediysem, yani daha doğrusu üzerinize alınmanıza gerek olmayan bir şey söylediysem alınmayın zaten. Bu öyle bir şey değil. Ve ben de kimim ki zaten tabii. Şu anda hani size siyahları dinleyin, siyahları dinleyip deyip 40 dakika konuşan bir tane adamım burada ama sadece birkaç tane hem Kuzey Amerika'da hem Kanada'da, Amerika'da dönen bazı tartışmaları ve bunun üzerine sosyal medyada kültür, sanat hayatı bunun neresinde duruyor, neresinden bunu okuyoruz. Buralardan gelmeye çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır. Katıldınız, katılmadığınız noktalar olursa her zaman sosyal medyada beni bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi haftalar diliyorum. Bay bay.